Kassandra Damgası, 5. kasetin A yüzü, sayfa 115. Resim konusu olacak bu güzel sonbahar günü de bitmek üzereydi. Bitiyor fakat kendinden sonra acı ve heyecan bırakıyordu. Yeni bir günün habercisi olarak bitiyor fakat gelen günün haberinde ne getireceği meçhuldü. Sessizliği Jesse'nin titrek sesini bozdu. Kendi gözlerime inanamıyorum. Bu garip mesele etrafında tartışmalar çıkacağını tahmin ediyordum. Ama sana karşı böylesine alçakça ve namussuzca davranılacağını asla. Kendi menfaatine göre bir insanı tüm dünyaya karşı böyle rezil etmek nasıl olur? Bu alçağı öldüreceğim ve o Amerika'nın devlet başkanı olabilir. Neredesin Tanrım diye Jesse acı acı ağladı. Burke ayağa kalktı. Su aldı ve karısına uzattı. O üzerine dökerek ve titreyen dişlerini bardağın kenarına dokundurarak içti. Burke, sakin ol Jesse, beni dinle dedi. Karısının saçlarını okşamak istedi. Jesse kafasını çekti ve gözyaşlarına boğularak, kimseyi dinlemeyeceğim ve sen de bana hiçbir şey söyleme lütfen dedi. Karısı bir acı yumağı gibi koltukta yığılmış ve tüm vücudunu sarsarak ağlıyordu. İhtiyarlamış ve saçları beyazlamıştı. Eskiden buna hiç dikkat etmemişti. Şimdi bu korkunç dakikalarda ise her şey başka türlü gözüküyordu. Robert Burke sanki kendi evinde değil de sisli bilinmeyen bir yerdeymiş gibi odanın içinde sağa sola ileriye geriye volta atıyordu. Sırtından yediği ani darbe o kadar kuvvetliydi ki bir uçuruma yuvarlanmamak için durmaya da hareket etmeye de korkuyordu. Ara sıra ringdeki boksörleri televizyondan seyreden Burke, yenilenen acısını paylaşmanın yanı sıra bir darbeyle nakavt olan, yere düşen ve başka bir gezegenden gelmiş gibi etrafına bakınan boksörün neler düşündüğünü hep merak ederdi. Şimdi ise biliyordu. Etraftaki gerçek dünyanın olduğu gibi kaldığını, insanın iç dünyasının çöktüğünü biliyordu. Sokaktaki yağmur selleri gibi akışını şaşıran kan beyinde uğulduyor, bu selin yıkadığı düşünce çukurunda fikirler tıkanıyor, bir kaos oluşuyordu. Uzun süre ve ağır ağır dolaştı. Tehlikenin ezdiği fikirleri ise o kara düşünce çukurunda çabalıyor, bir saat önce kendisi için, kendi olan, kendi beni olan, şahsına mahsus özellikleri olan birisinin enkazı üzerinde aranıyordu. Şimdi her şey Oliver Ordock ve şaşırttığı insan kitlesi tarafından yıkılmış, çiğnenmiş ve yakılmıştı. Kendinin çiğnendiğini ve yakıldığını fiziki olarak hissedebiliyordu. Vücudu ateşler içinde yanıyordu. Böyle aleni çöküşü hayatı boyunca yaşamamıştı. Hemen de bir soru beliriyordu. Ne yapmalı? Ya herkesin gözü önünde onun beni çiğneyen bu güce boyun eğip çıkış yolunu alnına kurşun sıkmakta görmeli veya gücünü toplayıp mücadeleye hazırlanmalı. İnsanların bütün zamanlarda özellikle ve yenilgi anlarında inandıkları gibi adaletin gerçeği doğrunun ve başka bu gibi şeylerin er geç zafer kazanacağına inanmalıydı. Hiçbir zaman kendini sertçe ve tek anlamlı olarak olmak veya olmamak, hayat veya ölüm diyeceği gün ve saatin geleceğini tahmin etmemişti. Bu acı dakikalarda bir şeyin daha farkına varmıştı. Jesse için onun bu trajedisi özelden de öteydi. Sadakatli bir kadın için eşinin trajedisi neyse ondan da öteydi. Bu durum onu biraz daha üzüyordu. Çünkü karısının kederini hafifletmek için hiçbir şey yapamıyor, söyleyemiyordu. Jesse olanları çok iyi anlıyordu. O hıçkırarak, Robert dedi. Evet, Jesse, bir şey mi söylemek istiyorsun? Robert, düşünüyordum da, diye başladı ve sustu. Eşi bekliyordu. Lütfen banyodan havluyu getirir misin? Burke havluyu getirdi. Jesse yüzünü siliyor ve ağlama krizini durdurmak için kendisiyle mücadele ediyordu. Jesse ne demek istedin? Robert düşündüm ki bugün seninle ve orada uzayda bulunmasına rağmen Filofe ile olanlar sanki idealizmin trajedisi gibi senin sevgili Sokrates'ini hatırladım. O zaman da şimdi de sonra da idealist ütopyayı insan kitlesi engelliyor. Birisi kafana çuval geçiriyor, diğerleri ise üzerine çullanıyorlar. Belki de öyledir, diye soğukkanlılıkla cevap verdi. öyle mi değil mi? Veya yaklaşık olarak öyle ama Robert tüm olanları kendinde gördün. Söz konusu Ordok değil, onu tanımamışız. Onunla hiç konuşmamalıydın, patolojik bir tipmiş. Devlet başkanı koltuğuna oturmak için her şeyi yapar. Yalandan, iftiradan, kötülüklerden çekinmez. Onun hakkında konuşmuyorum. Tanrı onun belasını versin. En korkunç şey büyük spor salonunu doldurmuş o insanlar idi. Bu ayak takımından sonra insanın kalbinde çiçek değil deve dikeni biter ve kendini boğmak istersin. Hepsi cehennemin dibine batsın. Ah Robert, bu bir sürü domuz sürüsü. Aman Tanrım, bütün bu olanlar neydi öyle? Ne kadar da vahşice bir sahneydi diyerek havluyu yüzüne bastırıp yeniden hıçkırdı. Burke karısını sakinleştirmeye çalıştı. Sakin ol Jesse, rica ediyorum, yeter. Tüm olanları çok ciddiye alıyorsun. Seni anlıyorum, yine de birlikte düşünelim ve olanlara biraz dışarıdan bakalım. Karısını teselli ettikçe kendisi de mantığa başvurmak zorunda kalıyor, öfkeyi bir tarafa bırakıyor ve az da olsa sakinleşiyordu. Hiç şüphesiz birçok açıdan sen haklısın. Sokrates'in trajedisinin tüm zamanlara ait olduğu fikri de doğrudur. Ama şunu düşünelim. Farz edelim ki kitlenin kalabalığın bir sürü bir afet veya senin dediğin gibi ayak takımı olduğu doğrudur. Ama bu aynı zamanda toplum hayatının da temelidir. Yani elimizden bir şey gelmez. Hayat insan malzemesiyle yapılır. Hayatın temelinde ben bunu hayatın diyalektiği diye adlandırmak istiyorum. Çok garip bir özellik. Ebedi bir trajedi yatıyor. Mütefekkir, toplumun kanunlarını keşfediyor. Toplum ise bunun karşılığında onu aforoz ediyor. Ama daha sonra asıl bu keşifleri benimseyerek kullanmaya başlıyor. Yani basirete giden yol inkardan geçer. Karısı sesinde ve bakışlarında serzenişle onun sözünü kesti. Robert, istediğin gibi düşünebilirsin. Ama basiret hakkında bana hiçbir şey telkin etmeye çalışma. Basiretlenmek için çiğnemek mi gerekiyor? Öyle mi? Hayır, buna katılamam. Şimdi felsefe yapmanın zamanı değil. Gece yarısı yaklaşıyor. Yapmayı düşünüyorsan yarın kendi sözünü söylemelisin. Kararını ver. Evet, yapacağım. Robert, anlıyorum. Ordok'un arkasında bir sürü insan var. Senin arkanda ise adı neydi şu mikrofona koşan genç dışında hiç kimse yok. Onun adı Anthony Younger. Hiç değilse ona teşekkür ederim. Evet Robert, sana bir savaş çağrısı yapılmıştır ve bu daveti kabul etmelisin. Bak, eğer sen filaf ve haklıysanız her şeye rağmen bu gerçeği savunmak ve düşündüklerini herkese söylemek senin hakkındır. Bak, bunda haklısın. Jesse, herkese söylemek gerekiyor. Bu konuyu düşündüm. Tribün gazetesinde makalem yayınlandıktan hemen sonra basın toplantısı düzenleyeceğim. Bundan sonra ne yapacağımızı hayat gösterir. Makalenin büyük kısmı hazır. Bilgisayara yüklendi. Ama bu mitingde olanlardan sonra kafamda Filofey'in haklı olduğuna dair bazı fikirler daha oluştu. Bu açıdan makaleye bazı şeyler ekleyip bazı şeyleri değiştirmem gerekecek. Şöyle ki, rolümü oynamadan sahneyi terk etmeyi düşünmüyorum. Filofey haklıdır ve ben onu destekleyeceğim. Bu durumda zaman kaybetmeye gelmez. Kendin de anlıyorsun. Gücümüzü toparlamalıyız. Bu bir savaştır. Evet Robert, bence bu gerçek bir savaştır. Haklısın. Ama bu savaş rakip için, düşman için, onun kendi üzerinde zaferi için yapılan bir savaştır. Ben spor salonunda alkışlayanları demek istiyorum. İşte Jesse, bu savaşın anlamı budur. Anlıyorum. Ama bu beni rahatlatmıyor. Bunu tasvip etmek istemiyorum. Daha doğrusu tasvip edemiyorum. Kendimi zorlayamam, affedersin. Düşmanın iyiliği için çalışmak, kendi katilini kurtarmak, yine Hristiyan postulatları mı? Acele etme. Bu sadece Hristiyanları değil, herkesi ilgilendiriyor. Maalesef tüm belaların biz insanlardan kaynaklandığını kimse anlamak istemiyor. Biz şuurlu yaratıklar giderek kötüleşen hayat için sorumluluk üstlenmekten devamlı kaçınıyor ve bunun için bir sürü bahaneler buluyor, iyi ile kötüyü ayırt etmiyor ve sadece kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ve tüm bu olanların böyle olacağına, başka bir tür hayatın olmadığına kendimizi inandırıyoruz. Seçim mitinginden bu sonuç çıkmadı mı? Gerçek şudur ki yeryüzünde biz insanlar dışında kötülük kaynağı yoktur. Ama her insan kötülük kaynağını kendisi, kendi ailesi, nesli, milleti, devleti ve biraz daha ileri gidersek ırkı, dini, ideolojisi. Bunun dışında yani bir başkasında görüyor ve hayat kötülüklerle sürüp gidiyor. Nihayet embriyonların hayatı protesto etmesine kadar geldi. Stop, ileri yol yok. Daha ileride mutasyon ve yozlaşma var. Giderek bu tehlike daha da korkunç oluyor. Teknolojik gücümüz arttıkça hatalarımız, hayasızlığımız, günahlarımız da müthiş derecede artıyor. Filofey, bu bozuk genetik orkestranın sadece bir teline dokundu. Ve hemen ortaya çıkan öfke ve hiddete bak. Of Robert, yeter. Sen en iyisi bu fikirlerini basın kanalıyla insanlara duyur, dedi Jesse. Sustular. Jesse her ne kadar kendini tutmaya çalışsa da gözyaşları yine akmaya başladı. Bağışla beni Robert. Bir türlü kendime gelemiyorum, gelemiyorum. Bu olay öylesine aşağılamış ki kalabalığın bu barbarca tavrı içinde seninle yanmış, kül olmuş bir ormanda yürüyormuşuz gibi bir his uyandırdı. Sanki etrafta her şey, dallar, ağaçlar, çalılar yanmış, etrafta simsiyah küle dönüşmüş toprak dışında hiçbir şey kalmamış. Her şey siyah ve ölü. Ne olacak? Ne olacak? Bir şeyler olacak. Ağlayan Jesse son sözleri fısıldayarak söyledi. Burke karısını sakinleştirmeye çalışıyordu. Şimdiye kadar böylesine sinir krizi geçirdiğine şahit olmamıştı. Her zaman ağırbaşlı, her zaman bir yerlere acele eden ve kendinden daha akılcı olan Jesse, Ordok'un hayasızlığı karşısında şoke olmuştu. Hiç beklenmeden harekete geçmek gerektiğini ve zamanın aleyhlerine çalıştığını hatırlatmak Jesse'yi kendisini kontrol etmeye zorladı. O hislerini bastırmaya çalışarak, anlıyorum Robert, sen çalışma odana git ve çalış, makaleyi bitir. Kahveyi istersen kendin mutfaktan alırsın, istersen ben getiririm, sen sadece çalış. Yalnız bir şeyler yap, ben salona geçiyorum, müzik çalmak istiyorum. Şostakovich'in 5. senfonisini çalacağım. Sen yaz. Biliyorum, söylemek istediğin çok şey var. Bir de lütfen hiçbir yere telefon açma. 3 telefonun da fişini çektim, sakın takma. Git, aşağıda sesimi duymayacaksın. Kapı ve pencereleri kapatacağım, dedi. Yine de ara sıra müzik sesleri salondan 2. kata ulaşıyordu. O gece violonsel Borka, yeryüzünde belki de mezara kadar onun kaderini paylaşacak bir kadın olduğunu hatırlatıyordu. Belki de yıllar sonra ruhları buluşacak ve ötelerin ötesinden bu uykusuz violonsel sesini dinleyecekler. O gece bilgisayarının başında oturarak yarınki gazete makalesini yazarken yine okyanustaki balinaların heyecanlı nefeslerini duydu. Yine nereye gidiyorlar? Demek ki yine yeryüzünde bir yerlerde bir olay oldu. Yine insanlar düzeltilmesi mümkün olmayan bir kötülük yaptı. Hem okyanusa enerji veren ve hem de bu enerjiyi harcayan dalgalar dağ gibi yükseliyor. Sular köpürüyor ve balinalar yüzüyordu. Bir an sonra kendisi de onların arasına katılmıştı. Şu saatte uzak semalarda, anne karnındaki döllenmelerde, karanlıkta renkten renge giren okyanus ve bilgisayarın pırıltırı ekranında birleşiyor ve ondaki sözlerde ifadesini bulan ebedi ve vahdet oluşturuyordu. O ise okyanusta yüzüyor ve yeryüzünde her şeyin hem ayrı hem de birbirine bağlı oluşundan dolayı herkes için hem ayrı hem tek olan dünya ruhunda ebediyet motifinin izahını arıyordu. Ekrandaki kelimeler birbirini takip ederek satırları, onlar da metni oluşturuyordu. Cassandra damgası kendi politik amaçları doğrultusunda bazı konuşmacıların iddia ettikleri gibi bir hareket ve aşağılanma işareti değil, bir tehlike işaretidir. Bu eskiden insanlarca bilinmeyen, insanlık için uğursuz bir sosyal, biyolojik olay niteliği taşıyan, alem şumul olmasından dolayı da özel bir muamele isteyen büyük tehlikemizin küçük işaretidir. Filofey'in buluşu şuurumuzun genetik düzeyde bozulduğunu, hem de nesilden nesile dünya ruhu ideallerini ters bir hayat süren insanın kendi yüzünden bozulduğunu gösteriyor. Ama bizim esas problemimiz, seçim mitingi örneğinde gördüğümüz gibi, Cassandra embriyonlarını hayat mücadelesinden vazgeçmeye iten sebepleri anlamak istemeyişimizdir. Yaşama arzusunun giderek sönmesi, dünyadaki hayatın da giderek sönmesi demektir. Bu da dünyanın sonu olacaktır. Başka deyişle mahşer günü kendi içimizde saklıdır. İşte Cassandra embriyonları çok hassas içgüdüleri sayesinde bunu hissediyor ve hamile kadınların alnındaki Cassandra işareti vasıtasıyla hayattan duydukları korkuyu bize iletiyorlar. Onun için Cassandra damgasından değil, genetik derinliklerinde ve kıyamet korkusunu uyandıran sebeplerden korkulur. Biz yanlış yoldayız. Filofey kışkırtıcı değil, o bir uzay peygamberidir. O saatlerde Burke yine balinaların daha büyük bir azimle dalgaları yararak okyanusta yüzdüğünü duyuyor ve yollarındaki suyun endişeden tutuşarak alevlendiğini, bilgisayar ekranı renginde ışık saçtığını görüyordu. O meşhum gece, Kızıl Meydan'daki meşhur Spassky Kulesi. Saatinin akrebi baykuş saatine, yani gece saat 3'e yaklaşıyordu. Baykuş yuvasından çıkarak kuleden aşağı uçmakta, kaldırım taşlarının üzerine kadar alçalmak ve her zamanki gibi Kremlin duvarlarının mozolenin üzerinden geçmek, Kızıl Meydan'ı şöyle bir turlamak, dünyada neler olduğuna bir göz atmak için. Kremlin saatinin 3 defa çalacağı o mahrem anı bekliyordu. Bu defa da baykuş, küçük boylu, küçük kafalı, hayaletleri göreceğini her zaman olduğu gibi neler konuşacaklarını, dinleyeceklerini ümit ediyordu. Hem de bugün konuşacakları çok şey vardı. Çünkü önceki gün Kızıl Meydan'da korkunç olaylar olmuştu. Uzun hayatım boyunca çok olaylara tanık olmuş, baykuş bile buna benzer bir şeyin olduğunu hatırlamıyor, olabileceğini de hiç tahmin etmiyordu. Diğer taraftan hatta akıllı insanların bile açıklamaktan zorladığı o bir olayı, kuş mu, ruh mu olduğu bilinmeyen, hayaletlerle görüşen bir bu tuhaf Spassky Kulesi baykuşu nasıl anlayabilirdi ki? Her şey o sonbahar günü öğleden sonra binlerce insanın askeri sanayi sektörünü desteklemek için Kızıl Meydan'a akın etmesiyle başladı. Gazetecilerin de kaydettiğine göre artık belli çevreler perestroika ile gelen silahsızlanmanın uzun zamandan beri savunma sanayinin engellediğini ima ediyor. Yalnız asgari sanayi sektörünün eski durumunun ihyasıyla ülkeyi yeniden güçlendireceğini söylüyorlardı. Bu fikirler ormanda için için yanan gizli bir ateşin kokusu gibi havada hissediliyordu. Şimdi ise o ateş alevlenmiş yanmaya başlamıştı. Bir taraftan da şimdi ektiklerini biçen, yani kamuoyunun yeniden silah ticareti yapma, askeri devletçiliğin temelini oluşturan ASS'yi ihya etme fikrini yönlendiren kışkırtıcı şövenler, diğer taraftan da perestroika'nın ve sözüm ona radikal demokratlarının Batı'nın menfaati için bu devleti yıktıklarını iddia eden bazı güçler bu ateşi daha da körüklüyorlardı. Ülkenin dört tarafından gelen insanlar Kızıl Meydan'da toplaşıyorlardı. Kalabalığın büyük kısmı eskiden posta kutusu diye adlandırılan ve belirli numarası olan kapalı şehirlerden gelenler oluşturuyordu. Silahsızlanma politikası sonucu gizliliği kaldırılan bu kutulardan tam kadro akın ederek Moskova'nın çeşitli tren garlarına gelen bu insanlar otoyolları kapatarak büyük kolonlar halinde şehir merkezine doğru ilerliyorlardı. Onların saflarına Moskova askeri sanayi çalışanları, aşırı milliyetçileri, Stalin'i özleyen emekliler ve diğerleri bunun gibiler katılıyordu. Geçmişten gelen tuhaf tiplere benzeyen göstericiler sanki ağır bir komadan yeni çıkmışlardı. Onlar henüz yine bu sokaklarda öfkeyle lanetlenen kanlı diktatörlerin posterlerini başlarında üzerinde taşıyorlardı. Giderek artan insan sayısı ASS'nin gizli derinliklerinde eskiden ne kadar kişinin çalıştığını açıkça gösteriyordu. Bunlar dünyanın yarısını silahlandırıyordu. Şimdi ise durumun iyi olmadığını hissediyorlardı. Eğer askeri fabrikalar sivil üretime uyarlanmazsa tüm ASS çalışanları işsiz kalacaklar, işte bunun için harekete geçtiler. Bu bir seli andırıyordu. Kökünden koparılmış ağaçları, kayaları evlerin çatılarını sürükleyerek götüren ve kimsenin engelleyemeyeceği bir seli. Tıpkı bunun gibi sokaklarda yürüyen insan seli kendi ağaç kütüklerini, kayalarını, çatılarını, yani kat'i talepler ve istekler içeren pankartları taşıyordu. Silahsızlanmayı durdurun. ASS'yi dağıtmaya izin vermeyiz. Yaşasın şanslı ASS. Devlet her şeyin üstündedir. Devlet karşıtı reformlara hayır. Tank istikrarının teminatıdır. Silah döviz getirsin. Dünya silah piyasasında rekabetimizi engellemeyin. Silahlanma ile ilgili safsataya son verin. Bazı pankartlar ise konuyu bilmeyenler için çok mücerret kalıyordu. Posta kutularını geri verin. Posta kutularında yaşamak ve çalışmak istiyoruz. Ve hatta pasifistler geç olmadan sesinizi kesin. Bizi yenmek için soğuk savaşı elimizden aldılar. Tankı tencereye dönüştürmeye izin vermeyeceğiz. Yaşasın güç ve milli zenginlik kaynağı olan silah üretimi. İşsizliği, beyin göçünü engelleyeceğiz. Yaşasın teknik ilerleme muhareki olan soğuk savaş. Kahrolsun satılmış hümanistler gibi çok fazla pankart vardı. Tabii üzerine bir şeyler yazılmış bir parça kartonun bir değeri yoktur. Ama içinde insanı sarhoş eden, kafasını döndüren bir güç saklıdır. Devletin askeri güçte üstün olması gerektiğini savunan ve bu yüzden de devletçi diye adlandırılan politikacılar mı etkiledi? Yoksa uluslararası silah fuarlarını düzenleyen, burada birincilik kazanmayı millet için olağanüstü hizmet olarak adlandırılan ve en önemlisi milyarlarca dolarlık karın üçte birinin bizzat üreticiye verileceğini taahhüt eden çevreler mi tesir etti? Bilinmez ama medyadaki birileri silahlarımızın şanlı tarihini övgüler yağdırma kampanyası başlattı. Ve olanlar oldu. Artık bunlardan hiçbirisi bu olayları engelleme gücüne haiz değildi. Ve herkes sele kapılmış yonga gibi sürüklenip gidiyordu. Kızıl Meydan'da bir insan denizi dalgalanıyordu. Toplanan ve gelmeye devam eden binlerce ASS taraftarı gösterici meydanın sınırlarını sıkıştırıyor ve ASS, döviz, Kremlin bizimdir, Kremlin bizimdir bağırtıları gökyüzünü sarsıyordu. Helikopterlerden çekim yapılıyordu. Ancak yukarıdan bile bu devasa volkanik manzaranın tümünü birden görüntülemek imkansızdı. Konuşmaların Moselle üzerindeki güçlü hoparlörlerden verilen genel miting dışında meydanın çeşitli köşelerinde kendi sloganları, pankartları, posterleri bulunan yerel mini mitingler de oluşturuyordu. Lobne'ye Mesto denilen tarafta Fidelciler mevkilenmişti. Onlar kendi putlarının posterini ve Fidel seninleyiz, ya sosyalizm ya ölüm yazılı pankartlar taşıyordu. Kalabalık ise el ele tutuşarak zıplıyor ve bağırıyordu. Ya sosyalizm ya ölüm. Tarih müzesinin önünde Saddamcılar toplanmıştı. Bu insan batağından Saddam, sen bizim kardeşimizsin. Saddam, sen bizim kardeşimizsin diye çılgın ve öfkeli bağırtılar duyuluyordu. Yumruklarını ileri atarak Kaddafi, Kaddafi, Kaddafi, Kaddafi bağırtıları da çok ilgi çekiyordu. Uzun yıllar silah satışları gerçekleştirilen tüm ülkelerin meydanda böyle gürültülü taraftarları vardı. Burada Çin'in, İran'ın, Pakistan'ın, Hindistan'ın, Kuzey Kore'nin ve özellikle Arap ve Afrikalı alıcı partnerlerin kendi tarafları dans ediyordu. Tabidir ki yüz ölçümü ve nüfusuna orantılı olarak Çin'in taraftar sayısı daha fazlaydı. Ve onlar şair Mao'nun Tavus Kuşu'nun Namesi adlı şiirinden bir mısra tekrarlıyorlardı. Tüfek iktidarı doğrudur. Tüfek iktidarı doğurur. Stalinciler de akraba yakınlığıyla onlara uyum sağlayarak yaşasın Stalin diye bağırıyor ve hep birden Generali Simus'un severek rötuşlanmış posterlerini başlarının üzerine kaldırıyorlardı. Fakat tüm bu kargaşanın içinde gerçekten de Kalaşnikov tüfeği en zirvedeydi. ve kalaş Kremlin'i paylaş sedaları tüm diğer bağırtıları bastırıyordu. Aynı konuda fakat anlaşılmayan pankartları da rastlamak mümkündü. Örneğin ateş ediliyor ve gökte elmaslar var. Bunu roketler uçuyor ve gökten elmaslar dökülüyor gibi mi anlamak gerekiyordu? Ah keşke öyle olsaydı, ah keşke. İşte tüm bunlar kitlesel duygu kazanında kaynayarak gösteriye katılan her kişinin birer kahraman olduğu, tek vücut olup birleştiği ve gerekirse her işi yapmaya muktedir olduğu hissini uyandırıyordu. Sanki hemen şimdi bir şeyler olacak heyecanının ateşli fişekleri parlayacak, gökyüzü sarsılacak ve o iradenin icracısı gelecek. Ama o kim? O odur. O hepsi bu. O, o. Bu arada Mozele'nin üzerindeki kürsüden konuşan esas hatiplerin söyledikleri de belli oranda mantıklı ve inandırıcıydı. Silah üretiminin durdurulması ekonomiye iyi şeyler vaat etmiyor, tam tersi dünya piyasasını zengin Amerika'nın eline bırakıyor. O da fırsatçı kaçırmayarak her gün, her gece, her yıl silah yaparak herkesi silahlandırıyor ve herkese hükmediyor. Bizim neyimiz kötü? Bir sebep daha gösteriliyordu. Silahsızlanma politikasının sebep olduğu işsizlik büyük bir sosyal patlamayı getirecek, ülkenin güçlü beyin potansiyelini mahvedecek. Keskin nişancı gibi tam 12'den vuran daha neler neler söylendi. Ve hedefini bulan her fikir kalabalıkta keskin bir nefret hissi uyandırıyordu. Fakat başka bir güç daha vardı. Aynı saatte Kızıl Meydan'ın bitişiğindeki Manej Meydanı'ndaki silahsızlanma karşıtlarının gösterisinden sadece birkaç sıra özel polis kuvvetleriyle ayrılmış başka bir miting vardı. Ve başka heyecanlar coşuyordu. Burada toplumun başka bir kesidi, Perestroika'nın doğurduğu demokratlar, reformistler, pasifistler, kısacası her türlü liberal ve hürriyetseverler gösteri düzenlemişti. Onların da sayısı az değildi ve meydan insan denizi gibi dalgalanıyordu. Onların da kendi inançları ve daha az radikal, daha az keskin olmayan slogan ve pankartları vardı. Buradaki pankartlarda ASS üstünlüğüne hayır, ASS esiri olmak istemiyoruz, ASS militarizm demektir, ASS bütçenin kanı içen vampirdir, kahrolsun Stalin'in canavarı. Ve hatta ASS ölüm muhafızıdır. ASS particilerin zincirli köpeğidir. ASS halkın esaret zinciridir gibi sloganlar yazılmıştı. Yani Kızıl Meydan'da olanların aynısı ama ters işaretlerle burada da oluyordu. Buradaki göstericiler de kendi lider ve putlarının posterlerini taşıyordu. Onları başkaları üzerine kaldırıyor, insanlara ve tabii eğer önem veriyorlarsa tanrılara gösteriyorlardı. Kızıl Meydan'dan Manej Meydanı'na da bu mitingden diğerine koşuşturan kameramanlar ve gazeteciler için bugün olağanüstü bir malzeme bolluğu vardı. Hatta bu bolluk içinde bile tecrübeli gazetecilerin dikkatini diğerlerine hiç benzemeyen iki pankart çekmişti. Herhalde öğrenci oldukları anlaşılan biri kız ve biri erkek iki genç pankartlarını başları üzerinde yukarı kaldırarak dolaşıyorlardı. Daha sonra tanıkların anlattıklarına göre onlar kalabalıkta birbirlerini görebilecekleri ve konuşabilecekleri kadar ayrılmışlar, hiç kimseyle tartışmıyorlarmış ve düşünceli dünyadan el etek çekmiş gibi bir halleri varmış. Erkeğin taşıdığı pankartta siyah boya ile "İnsan silah üretmek için doğmamalıdır" yazılıydı. Kızın kırmızı boya ile yazılmış pankartında ise "Kremlin silah yarışını tekrarlarsa kendimi yakacağım" yazısı ise daha da kışkırtıcıydı. Onlar denizde kaybolmuş iki kayık gibi kalabalıkta dolaşıyor ve bazıları onların bu pankartlarını fark ediyor, bazıları etmiyor. Bazıları anlıyor, bazıları hiçbir şey anlamıyordu. Bu durum hiç de tuhaf değildi. Çünkü her iki meydanda, Kızıl Meydan'da da, Manej Meydanı'nda da çeşitli bildiriler, sloganlar, protestolar, ikazlar, her türlü radikal konuşmalar göstericilerin kafasına bir yağmur gibi yağıyordu. Ama öyle veya böyle kaderden kaçılmaz. 5. kasetin A yüzü sonu, sayfa 129.